Ayrım 12.
Hadi yoldan gidelim. İçeri izinsiz girmiş sayılmayız. Eğer onunla karşılaşırsak ben konuşurum. Mary'nin arkadaşı olur kendisi. Bir zamanlar sık sık buraya gelirdik. Yoldan yürümeye koyuldular. Birazdan önlerindeki ağaçların arasından büyük bir evin ve çiftlik yapılarının sazdan damları belirdi. Tırtıllar, kütükten çamur ayaklar ve bataklıkları çoğu evlerde oturuyorlardı. Tırtılın evi tuğla ile sağlamca inşa edilmiş ve etrafına yüksek bir duvar çekilmişti. Duvardan yola doğru açılan geniş bir tahta kapı vardı. Tam onlar binaya yaklaşmışken birden korkunç bir havlama ve uluma sesidir koptu. Gür bir sesin "Kapan, azman, kurt, haydi oğullarım" dediği duyuldu. Frodo ile Sam kıpırdamadan kala kaldılar ama Pippin birkaç adım daha ilerledi. Kapı açıldı. Çok iri üç köpek dışarı uğrayıp hiddetle havlayarak yolculara doğru atıldı. Pippin'e bakmadılar bile. Sam duvarın kenarına büzüşmüştü. Kurttan farksız iki köpek onu kuşkuyla koklayıp her kıpırdadığında hırlıyordu. Üç köpeğin en iri ve azgını ise tüylerini kabartıp gürleyerek Frodo'nun önünde dikilmişti. O arada kapıdan yuvarlak kırmızı suratlı, iri yapılı, tıknaz bir hobbit göründü. ''Hey, hey, kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz?'' diye seslendi. ''İyi günler Bay Tırtıl'' dedi Pippin. Çiftçi ona dikkatlice baktı. ''Vay, Efendi Pippin değil mi bu? Bay Peregrin Took yani.'' diye bağırdı çatık kaşları yerini tebessüme bırakırken. ''Siz buralarda görmeyeli çok oldu. Şansınız varmış ki sizi tanıdım. Ben de tam bütün yabancılara kovalasınlar diye köpekleri dışarı çıkaracaktım. Bugün bir tuhaf dolaplar dönüyor. Tamam, buralarda garip tiplerin dolandığı görülmemiş şey değil. Nehire fazla yakın burası,'' dedi başını sallayarak. ''Fakat bu herif hayatımda gördüğüm en yakışıksız tipti.'' ''Kimden bahsediyorsunuz?'' diye sordu Pippin. ''O halde onu görmediniz öyle mi?'' dedi çiftçi. Biraz önce yoldan yukarı şoseye doğru gitti. Tuhaf sorular soran tuhaf bir herifti. Ama içeri girsenize şöyle rahat rahat konuşuruz o zaman. Eğer siz ve arkadaşlarınız arzu ederseniz fıçıda birkaç yudum güzel biram da var Bay Took. Belli ki eğer usulü ve zamanı ona bırakılırsa çiftçi onlara daha çok şeyler anlatacaktı. O yüzden hepsi de daveti kabul ettiler. Köpekler ne olacak diye sordu Frodo kaygıyla. Çiftçi güldü. Benden emir almadıkça size zarar vermezler. ''Gel kapan, azman, buraya!'' diye bağırdı. ''Buraya kurt!'' Köpekler çekilip onları serbest bırakınca Frodo ile Sam de rahat bir nefes aldılar. Pippin iki dostunu çiftçiye takdim etti. ''Bay Frodo Baggins'' dedi. ''Bilmem hatırlar mısınız? Eskiden Brandy konağında otururdu.'' Çiftçi Baggins ismini duyunca irkilip Frodo'ya dikkatlice bir baktı. Bir an için çiftçinin çalınan mantarlarını hatırladığını ve onu köpeklerine kovalatacağını zannetti Frodo. Fakat çiftçi Tırtıl uzanıp kolunu tuttu. Bu iyice garip işte dedi hayretle. Bay Baggins'a içeri girin, konuşmamız lazım. Çiftçinin mutfağına girip geniş ocağın yanında oturdular. Bayan Tırtıl kocaman bir sürahinin içinde bira getirip dört büyük kupayı doldurdu. Güzel yapılmış bir biraydı. Pippin altın tüneyi kaçırmanın karşılığını fazlasıyla almıştı. Sam birasını kuşkuyla yudumladı. Şair'in diğer bölgelerinde yaşayanlara karşı doğal bir güvensizliği vardı. Ayrıca efendisini eskiden de olsa dövmüş olan biriyle kolay kolay arkadaş olmaya yatkın değildi. Birkaç cümle hava durumundan ve tarım işlerinden konuşuldu. Bunların her zamankinden daha kötü olmadığında hemfikirdiler. Sonra çiftçi Tırtıl kupasını masaya koyup her birini teker teker süzdü. Bay Peregrin dedi. Nerelerden gelip nerelere gidiyorsunuz? Beni ziyarete mi geliyordunuz? Çünkü eğer öyleyse sokak kapımdan bana görünmeden geçmişsiniz. Hayır diye cevap verdi Pippin. Siz de tahmin ettiniz ya, doğruyu söylemek gerekirse biz yola öbür taraftan girdik. Tarlalarınız üzerinden geldik. Ormanlarda, ta orman sarayın orada, şata kestirmeden çıkalım derken yolumuzu kaybetmiştik. Aceleniz vardıysa yoldan gitmek daha çok işinize yarardı, dedi çiftçi. Ama benim derdim o değil. Canınız istiyorsa arazimden geçmenize izin var Bay Pregin. Sizin de Bay Baggins. Gerçi korkarım hala mantar seviyorsunuzdur ya. Güldü. Evet, bu ismi hatırladım. Genç Frodo Baggins'in er diyarının en belalı haylazlarından biri olduğu günleri unutmuş değilim. Ama aklıma takılan şey mantarlar değildi. Siz gelmeden az önce Baggins ismini duymuştum. Bilin bakalım o tuhaf herif benden ne sordu. Endişeyle sözün gerisini beklediler. Vallahi diye devam etti çiftçi, söylemek istediği konunun tadına vara vara. Koca siyah bir atın üzerinde bahçe kapısından girdi. Kapı da o sırada açıkmış. Ta kapımın eşiğine kadar dayandı. Kendi de simsiyahtı. Sanki tanınmak istemezmiş gibi pelerin ve kukuletaya bürünmüştü. Dur hele, böyle biri şairde ne arar diye düşündüm kendi kendime. Sınırın öte yanından büyük ahaliye pek rastlamayız buralarda. Zaten bu siyahlı adam gibisini de hiç duymadıydım. Çıkıp yanına gittim. İyi günler olsun dedim. Bu yol hiçbir yere varmaz. Her nereye gidiyorsan en kestirme yol yine şose yoldur. Adamın görünüşünü sevmediydim. Kapan da dışarı çıktı. Herifi bir kerecik kokladı. Sanki bir şey sokmuş gibi bir ciyakladı. Kuyruğunu kıstırdığı gibi uluya uluya kaçtı gitti. O yandan geldim dedi yavaş yavaş. Hani kazık gibi bir halde ve benim tarlaların üzerinden geriyi, batıyı işaret etti. İyi mi? Baggins'i gördün mü diye sordu garip bir sesle ve bana doğru eğildi. Yüz müz göremedim. Çünkü kukulatası iyice önüne düşüyordu ve sırtımın ürperdiğini hissettim. Ama yine de benim topraklarımda öyle fütursuzca at sürmesine eyvallah diyecek değildim. Defol dedim. Burada Baggins Maggins yok. Şairin yanlış tarafındasın. Geriye Hobbit köye gitmen lazım. Ama bu kez yoldan gidebilirsin. Baggins ayrılmış diye cevap verdi fısıltı halinde. Geliyor. Pek uzakta değil. Onu bulmak istiyorum. Eğer geçerse bana haber verir misin? Sana altın getiririm. Hayır getiremezsin dedim. Ait olduğun yere dönsen. Acele yoluyla hem de. Bir dakika içinde gitmezsen köpeklerimi çağıracağım. Tıslar gibi bir ses çıkardı. Gülmüş olabilir ama olmayabilir de. Derken koca atını bana doğru mahmuzladı. Tam zamanında kenara sıçradım. Köpeklere seslendim ama o atı çevirdi. Bahçe kapısından geçmesiyle şimşek gibi yoldan şoseye doğru sürdü. Buna ne dersiniz? Frodo bir süre ateşe bakarak oturdu. Tek düşüncesi şata nasıl ulaşacaklarıydı. Ne diyeceğimi bilemiyorum dedi en sonunda. O zaman ben size söyleyivereyim dedi Tırtıl. O Hobbit köylülere hiç bulaşmayacaktınız Bay Frodo. Oradakiler biraz acayiptir. Sam oturduğu yerde kıpırdayıp çiftçiye düşmanca gözlerle baktı. Fakat sen hep pervasız bir delikanlıydın. Brandybuck'lardan kalkıp o ihtiyar Bay Bilbo'nun yanına gittiğini duyduğum zaman başını belaya sokacağını söylemiştim. Sen benim sözümü yabana atma. Bütün bunlar Bay Bilbo'nun o garip işlerinden kaynaklanıyor. Parasını yabancı diyarlardan tuhaf bir biçimde kazandığını söylüyorlar. Duyduğum kadarıyla Hobbit köy tepesine altın ve mücevherat gömmüşmüş. Belki de bunların akıbetini öğrenmek isteyen birileri olabilir, öyle değil mi? Frodo hiçbir şey söylemedi. Çiftçinin keskin tahminleri oldukça sinir bozucuydu. Neyse Bay Frodo diye devam etti Tırtıl. Er diyarına geri dönecek kadar sağduyun olduğuna memnun oldum. Bana soracak olursan burada kal ve o dışarılıklı tiplere bulaşma. Buralarda arkadaşsız kalmazsın. Eğer bu siyahlı tipler yine peşinden gelirse onlarla ben ilgilenirim. Senin öldüğünü söylerim. Ya da şairi terk ettiğini ya da her ne istersen onu söylerim. Yalan da sayılmaz aslında. Çünkü muhtemelen onların haberini sorduğu Bay Bilbo'dur zaten. Belki haklısındır dedi Frodo gözlerini çiftçinin gözlerinden kaçırıp ateşe bakarak. Tırtıl düşünceli düşünceli baktı ona. Görüyorum ki kendince bazı düşüncelerim var dedi. O atlı ile senin aynı akşamüstü gelmenizin tesadüf olmadığı ayna gibi ortada. Belki benim anlattıklarım da bilmediğiniz bir haber değildi. Söylemek istemediğiniz bir şey varsa bana anlatın demiyorum size. Ama görüyorum ki başınız bir çeşit belada. Belki de yakalanmadan şata gitmenin pek kolay olmayacağını düşünüyorsunuzdur ha? Öyle düşünüyordum dedi Frodo. Fakat ne yapıp yapıp oraya ulaşmam gerek. Bunu da oturup düşünerek yapamam elbette. Bu yüzden korkarım gitmemiz gerekiyor. Gerçekten de iyi niyetine teşekkür ederiz. Belki duyunca sana komik gelecek ama 30 yıldan fazla bir zamandır senden ve köpeklerinden çok korkuyordum Tırtıl Efendi. Ne yazık olmuş, iyi bir dosttan mahrum kalmışım. Şimdi de bu kadar kısa bir zamanda ayrılmak zorunda olduğum için üzülüyorum. Ama geri gelirim belki de bir gün, eğer mümkün olursa. Ne zaman gelirsen başımın üzerinde yerim var dedi Tırtıl. Fakat şimdi bir fikrim var. Neredeyse hava kararmak üzere. Birazdan akşam yemeğine oturacağız. Çünkü biz genellikle güneş kavuştuktan sonra uzun etmeden yatarız. Eğer Bay Peregrine, sen hepiniz kalıp bizle bir lokma bir şeyler yerseniz çok memnun oluruz. Biz de çok memnun olurduk dedi Frodo. Ama korkarım hemen yola çıkmamız gerekiyor. Şimdiden bile çata varmadan hava kararmış olacak. Aa ama bir dakika. Dediğimi bitirmedim. Bir lokma bir şey yedikten sonra küçük bir yük arabası çıkartır sizi şata kadar götürüveririm. Bu sizi yürümekten kurtarır. Ayrıca başka çeşit belalara bulaşmanızı da engelleyebilir. Frodo bunun üzerine daveti minnettarlıkla kabul etti. Böylece Pippin ile Sam de rahat bir nefes aldılar. Güneş çoktan batıdaki tepelerin ardına geçmişti ve ışığı zayıflıyordu. Tırtıl'ın oğullarının ikisi ve üç kızı içeri girdi. Büyük yemek masasının üzerine gani bir sofra kuruldu. Mutfak mumlarla aydınlatılmış, ateşte kuvvetlendirilmişti. Bayan Tırtıl bir içeri bir dışarı koşuşturuyordu. Çiftlik evinin ahalisinden bir iki hobbit daha geldi içeri. Kısa bir süre sonra 14 kişi yemeğe oturmuşlardı. Bildik bir sürü çiftlik yiyeceğinin yanı sıra bol bol bira ve koca bir tabak da mantar ve jambon vardı. Köpekler ateşin yanına yatmış, yemek artıklarını ve kemikleri yalayıp yutmaktaydı. Yemekten sonra çiftçi ile oğulları bir fenerle çıkıp yük arabasını hazırladılar. Konuklar dışarı çıktığında avluya karanlık çökmüştü. Denklerini arabaya atıp kendileri de tırmandılar. Çiftçi sürücü yerine oturarak iri yapılı iki midillisini kırbaçladı. Karısı açık duran kapının ışığında dikiliyordu. "Kendine dikkat et tırtıl," diye seslendi. "Yabancılarla tartışayım deme ve hemen geri dön." "Dönerim," dedi tırtıl ve arabayı bahçe kapısından dışarı sürdü. Artık etrafta yaprak bile kıpırdamıyordu. Gece durgun ve sessizdi. Havada bir ürperti vardı. Yollarına yavaş yavaş, ışıksız devam ettiler. Bir iki mil sonra patika derin bir hendekten geçip kısa bir yokuş çıkarak düşük banketli şose yolda sona erdi. Tırtıl aşağı inerek yolun kuzeyine de güneyine de iyice baktıktan fakat karanlıkta hiçbir şey görünmüyordu. Durgun havada da bir çıtırtı bile yoktu. Hendeklerin üzerinde asılı kalmış ince nehir puslarıydı tarlalara doğru ilerlemekteydi. "Sis kalınlaşacak," dedi tırtıl. "Fakat eve dönüş yoluna kadar fenerleri yakmayacağım. Bu gece yolda bir şey varsa karşılaşmadan çok önce sesini duyacağız." Tırtılın patikasından şato olan mesafe 5 mil kadardı. Hobbitler kendilerini iyice sarıp sarmaladılar. Fakat tekerleklerin gıcırtısı ve midilli nallarının yavaş tıkırtıları arasından duyulacak herhangi bir sese karşı kulakları tetikteydi. Frodo'ya araba sanki bir kaplumbağadan daha yavaşmış gibi geliyordu. Pippin yanında uyuklamaya başlamıştı ama Sam gözlerini ileriye yükselmekte olan sise dikmişti. Sonunda şata giden patikanın başına ulaştılar. Giriş aniden sağ yanlarında beliriveren yüksek iki beyaz kazıkla işaretlenmişti. Çiftçi tırtıl dizginleri çekti. Araba gıcırdayarak durdu. Tam dışarı çıkmak için hazırlanıyorlardı ki aniden hepsi birden korktukları şeyi duydular. Önlerindeki yoldan gelen nal sesleri. Ses onlara doğru ilerliyordu. Tırtıl aşağıya atladı. Midillilerin yollarından tutarak durdu. Ve karanlığa doğru baktı. Tak tuk tak tuk diye yaklaştı binice. Nal sesleri durgun ve sisli havada kuvvetle çınlamaktaydı. "Siz saklansanız fena olmaz Bay Frodo," dedi Sam endişeyle. "Arabanın içine yatıp battaniyeleri üzerinize çekin. Biz bu geleni yoluna göndeririz." Aşağı inerek çiftçinin yanına gitti. Kara süvariler onu çiğnemeden arabaya yaklaşamazdı. Tak tak tak tak atlı neredeyse yanlarına gelmişti. "Hey oradaki," diye seslendi çiftçi tırtıl. Yaklaşmakta olan at sesi aniden kesildi. Bir iki metre önlerinde koyu renk pelerinli bir silüeti belirli belirsiz görür gibiydiler. "Hele bakayım," dedi çiftçi yularları Sem'e atıp büyük adımlarla ilerleyerek. "Bir adım daha yaklaşayım deme. Ne istiyorsun, nereye gidiyorsun?" "Bay Baggins'i istiyorum. Onu gördünüz mü?" dedi boğuk bir ses. Fakat ses Mary Brandybuck'ın sesiydi. Bir fenerin kapağı açıldı. Işığı çiftçinin afallamış yüzüne düştü. "Bay Mary," diye haykırdı çiftçi. "Elbette. Sen kim zannetmiştin?" dedi Mary yaklaşarak. Korkuları yatışıp Mary de sisten çıkarak yaklaşınca cüssesi birdenbire normal bir hobbit boyuna inivermişti sanki. Bir midilliye biniyordu ve boynuyla çenesine sisten korunmak için bir eşarp takmıştı. Frodo onu karşılamak için arabadan fırladı. "Nihayet yani," dedi Mary. "Artık bugün de mi gelmeyeceksiniz yoksa?" diye merak etmeye başlamıştım ve neredeyse akşam yemeği için geri dönüyordum. "Siz çökünce karşıya geçip bir hendeğe falan düşmüş olmayasanız," diye kütüğe doğru sürdüm midilliyi. "Ama nereden geldiğinizi anladıysam ne olayım? Onları nerede buldunuz Bay Tırtıl? Ördek havuzunuzda mı?" "Hayır, onları izinsiz arazimden geçerken yakaladım," dedi çiftçi. "Neredeyse köpekleri üzerlerine salıyordum. Ama olanları kendileri anlatır sanırım, eminim." "Şimdi eğer müsaade ederseniz Bay Mary, Bay Frodo, hepiniz eve dönsem iyi olacak. Saat ilerliyor. Bayan Tırtıl da evham yapmaya başlar." Arabayı geri geri yola kadar sürüp çevirdi. "Haydin, hepinize iyi geceler," dedi. Hakikaten de garip bir gündü. Sonu iyi oldu mu her şey iyi demektir. Gerçi bunu evlerimizin kapısına varmadan söylememek lazım ya. Ne yalan söyleyeyim, evimin kapısına varınca rahat bir nefes alacağım. Lambalarını yaktı ve arabaya atladı. Derken birdenbire oturduğu yerin altından bir sepet çıkarttı. "Neredeyse unutuyordum," dedi. "Bayan Tırtıl bunu Bay Baggins için hazırladı, selamlarıyla." Sepeti verdi. Arkasından yükselen koro halindeki teşekkür ve iyi geceler sesleriyle uzaklaştı. Arabanın fenerleri etrafındaki soluk ışık halkalarının sisli gecenin içinde uzaklaşıp kaybolmasını seyrettiler. Frodo aniden gülmeye başladı. Elinde tuttuğu üstü kapalı sepetten mantar kokuları yükseliyordu. Bölüm 5. Suç ortakları ortaya çıkıyor. Artık biz de eve gitsek iyi olur, dedi Mary. Gördüğüm kadarıyla bütün bu olanlarda bir acayiplik var. Fakat eve varıncaya kadar bekleyebilir. Düz, bakımlı ve kenarlarına beyaza boyalı taşlar dizilmiş olan şat yoluna girdiler. 100 metre kadar sonra yol onları üzerinde geniş tahta bir iskele bulunan nehir kıyısına getirdi. İskeleye altı düz, büyük bir şat bağlanmıştı. Su kenarındaki beyaz iskele babaları yüksek direkler üzerinde duran iki lambanın ışığında parıldıyordu. Arkalarındaki düz tarlaların üzerindeki sis artık taflanların boyunu aşmıştı. Fakat önlerindeki su, kıyıdaki sazlar arasından buhar gibi yükselen birkaç sis büklümü hariç kapkaranlıktı. Karşı kıyıda daha az sis var gibiydi. Mary midilliği düz bir tahtanın üzerinden şata yöneltti. Diğerleri de onu izledi. Sonra Mary şatı uzun bir sırıkla ağır ağır iterek karşı kıyıya doğru hareket ettirdi. Önlerinde geniş ve yavaş Brandy Vadisi akmaktaydı. Diğer tarafta su kıyısı dikti ve karşı iskeleden yukarı doğru kıvrıla kıvrıla tırmanan bir yol vardı. Orada lambalar göz kırpıyordu. Geride Er Tepesi yükseliyordu. Tepede dağınık sis perdeleri arasından bir sürü yuvarlak pencere kırmızı sarı parlıyordu. Bunlar Brandy Buck'ların atadan kalma evi olan Brandy Konağı'nın pencereleriydi. Çok uzun zaman önce Batak'taki hatta Shire'daki en köklü ailelerden biri olan Yaşlı Er ailesinin reisi Kirli Çıkı Yaşlı Er, Doğu bölgelerinin eski sınırı olan nehri geçmişti. Brandy Konağı'nı inşa etmiş ve kazmış, ismini Brandy Buck olarak değiştirmiş ve buraya yerleşip neredeyse küçük bir bağımsız ülke sayılabilecek bu bölgenin efendisi olmuştu. Ailesi büyüdü de büyüdü. O toprak olduktan sonra da büyümeye devam etti. Öyle ki sonunda Brandy Konağı üç büyük ön kapısı, bir sürü yan kapısı ve 100 kadar penceresi olan bir yapı haline geldi. Alçık tepenin tümünü kaplar oldu. Bunun üzerine Brandy Buck'lar ile sayısız hizmetkarlar tepenin çevresinde önce oyuklar kazmaya, zamanla da toprağın üstünde yapılar yükseltmeye koyuldular. Nehir ile yaşlı orman arasında gayet yoğun yerleşimli bir şerit olan ve şairin genişlemesinin ürünü sayılabilecek Er Diyarı böyle doğmuştu. En önemli köyü de Brandy Konağı'nın arkasındaki bayırlara kümelenmiş olan Er şehirdi. Bataktakiler Er Diyarlılarla iyi geçinirlerdi. Konağın efendisinin yani Brandy Buck aile reisinin hakimiyeti de hala kütükten sazlığa kadar bütün çiftçiler tarafından kabul ediliyordu. Fakat eski şehirde oturanların çoğu Er Diyarlılara tuhaf tipler, sanki yarı yarıya yabancıymışlar gibi görüyorlardı. Halbuki aslında dört dirhemlerdeki diğer hobbitlerden pek de farklı değillerdi. Tek bir nokta hariç, kayıklardan hoşlanıyorlardı ve bazıları yüzme bile biliyordu. Başlangıçta toprakları doğu yönünden korunaklı değildi. Ama o tarafa bir çit örmüşlerdi. Yüksek otluk. Birkaç nesil önce dikilen bu çalılık artık çok sıklaşmış ve çok yükselmişti. Çünkü çalılar sürekli bakım görmekteydi. Çit nehirden başlayıp kıvrılarak Brandy Badesi Köprüsü'nden, gündüz sefasının ormandan çıkıp Brandy Badesi'ne döküldüğü yer olan otluk ucuna kadar uzanıyordu. Bir uçtan bir uca 20 millik bir mesafe. Fakat elbette ki bu tam bir koruma sağlamıyordu. Ormanın birçok yerde çite çok yakındı. Er Diyarlılar hava karardıktan sonra kapılarını kilitli tutuyorlardı. Bu da şairde pek olağan bir şey sayılmazdı. Şat suyu ağır ağır kat etti. Er Diyarı kıyısı gitgide yaklaştı. Grupta nehri daha önce geçmemiş tek kişiydi Sam. Yavaş yavaş çağıldayan dere altından kaydıkça içini garip bir his kapladı. Eski yaşamı arkasında sisler içinde kalmıştı. Önünde ise karanlık maceralar uzanıyordu. Başını kaşıdı. Bir an aklından keşke Bay Frodo çıkın çıkmazında sakin sakin yaşayıp gitseydi diye geçirdi. Dört hobbit şattan indiler. Merry şatı bağlamaya, Pippin de midilliği patikadan yukarıya yürütmeye başlamıştı ki şairde veda etmek istercesine geriye bakmakta olan Sam boğuk bir sesle fısıldadı. Arkanıza bakın Bay Frodo, bir şey görebiliyor musunuz? Öbür yakada uzaktaki lambaların altında ancak seçebildikleri bir şekil vardı. Geride unutulmuş simsiyah bir bohçaya benziyordu. Fakat baktıkça sanki hareket ediyormuş, yerde bir şey ararcasına bir o yana bir bu yana sallanıyormuş gibi geldi onlara. Sonra şekil emekleyerek ya da eğilerek lambaların arkasındaki loşluğa geri çekildi. ''Şair aşkına nedir o?'' diye bağırdı Mary. ''Bizi takip eden bir şey'' dedi Frodo. ''Fakat şu anda daha fazlasını sorma. Haydi hemen uzaklaşalım.'' Patikayı hızla çıkıp nehir kıyısının tepesine ulaştılar. Ama dönüp geri baktıklarında karşı kıyı artık sisle örtülmüştü ve hiçbir şey görünmüyordu. ''İyi ki batı kıyısında kayık bulundurmuyorsunuz.'' dedi Frodo. ''Atlar nehri aşabilirler mi?'' 20 mil ötedeki Brandywine Köprüsü'ne gidebilirler. Belki yüzebilirler de, diye cevap verdi Mary. Gerçi Brandywine Vadisi'ni yüzerek geçen bir at duymadım hiç. İyi de konunun atlarla ne ilgisi var? Sonra anlatırım. Önce eve girelim, sonra konuşuruz. Tamam, Pippin'le siz yolu biliyorsunuz. O yüzden ben Midilli ile gidip Tombiş Doluğa geldiğinizi söyleyeyim. Akşam yemeğini falan bir hale yola koyalım. Biz akşam yemeğini erkenden çiftçi tırtıllarda yedik, dedi Frodo. Ama bir akşam yemeği daha göz çıkartmaz. Tamam, yiyeceksiniz. Şu sepeti ver bana, dedi Merry ve Midillisini sürüp önlerindeki karanlıkta gözden kayboldu. Brandywine Vadisi'nden Frodo'nun Çukurçay'daki yeni evine epey bir mesafe vardı. Yolun sonundaki Er Tepesi ile Brandy Konağı'nı geçtiler ve Erşehir'in eteklerinde Er Diyarı'nın köprüden gelip güneye uzanan ana yoluna çıktılar. Bu yoldan kuzeye doğru yarım mil gittikten sonra sağlarında yola açılan bir patikaya vardılar. Kırlık alanın içlerine doğru yüksele alçala giden bu patikayı birkaç mil boyunca takip ettiler. Sonunda sık fundalardan oluşan bir çitte açılmış dar bir kapıya geldiler. Karanlıkta ev namına bir şey görünmüyordu. Ev patikadan bir hayli içeride geniş bir çim alanın ortasındaydı. Bunun çevresinde kısa boylu ağaçlardan oluşan bir kuşak, en dışta da fundalık çit vardı. Frodo bu evi kırlık bölgenin enikonu ücra bir köşesinde olduğu ve etrafında başka yerleşim yerleri bulunmadığı için seçmişti. Eve fark edilmeden girilip çıkılabilirdi. Brandybuck'lar bu evi çok eskiden, konuklar ya da Brandy konağının kalabalık yaşantısından bir süreliğine kaçmak isteyen aile üyeleri kullansın diye yapmışlardı. Mümkün olduğu kadar bir hobbit oyuna benzetilmiş, eski moda köy tarzı bir evdi. Uzun ve alçaktı, tek katlıydı. Sazdan damı, yuvarlak pencereleri ve büyük yuvarlak bir kapısı vardı. Bahçe kapısından içeri uzanan yeşil patikada yürürlerken ışık mışık göremediler. Pencereler karanlık, kepenkler kapalıydı. Frodo kapıyı çaldı. Tombiş Toluk açtı. Dostça bir ışık aktı dışarıya. Çabucak içeri süzülüp hem ışığı hem kendilerini içeri kapattılar. Her iki yanında kapılar bulunan geniş bir salondaydılar. Karşıda evi ortasından kat ederek arka bölümlere açılan bir koridor vardı. Nasıl buldunuz?'' diye sordu Mary koridordan onlara doğru gelirken. ''Bu kadar kısa bir sürede elimizden geldiğince eve benzetmeye çalıştık. Ne de olsa Tombiş ile ben de son arabadaki eşyalarla daha dün gelebildik zaten.'' Frodo etrafına bakındı. Sahiden de eve benziyordu. En çok sevdiği bir sürü eşya ya da Bilbo'nun eşyaları bu yeni ortamda ona Bilbo'yu daha birçok hatırlatıyorlardı. Mümkün olduğu kadar çıkın çıkmazındaki gibi yerleştirilmişti. Hoş, rahat ve kucak açan bir yerdi. Kendisini buraya gerçekten de yerleşip inzivaya çekilmek için gelmiş olmadığına hayıflanır buldu Frodo. Arkadaşlarını bu kadar zahmete sokmuş olmak ona haksızlık gibi geldi ve onlardan o kadar kısa bir süre sonra hatta hemen ayrılacağı haberini nasıl açıklayacağı bir kez daha aklını kemirmeye başladı. Yine de bu işin o gece yatmadan önce yapılması gerekiyordu. Harika, dedi kendini zorlayarak. Taşındığıma 40 şahit lazım. Yolcular pelerinlerini asıp yüklerini yere bıraktılar. Mary onları koridordan geçirip koridorun sonundaki bir kapıyı önlerinde ardına kadar açıverdi. İçeriden yanan ateşin ışığı ile buharın pofurtusu geliyordu. Banyo diye bağırdı Pippin. Ah sevgili Meriadoc. Hangi sırayla yıkanacağız, dedi Frodo. Önce yaşlı olan mı, hızlı olan mı girecek? Her iki halde de sen sonuncu olursun Peregrin efendi. Benim işleri tahmin ettiğinizden de iyi ayarladığıma emin olabilirsiniz, dedi Mary. Çukurçay'daki yaşamımıza bir banyo için kavga ederek başlayamayız. O odada 3 tane küvet ve bir kazan dolusu kaynar su var. Sonra havlular, keçeler ve sabunlar da var. İçeri girin ve çabuk olun. Mary ile Tombiş koridorun diğer yanındaki mutfağa gidip geç bir akşam yemeği için hazırlıkları tamamlamaya koyuldular. Banyodan su şapırtıları ve çalkantı gürültüleriyle karışık, birbiriyle yarışan şarkılar yükseliyordu. Aniden Bilbo'nun en gözde banyo şarkılarından birini söyleyen Pippin'in sesi diğerlerini bastırdı.